Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir ile beraber Amentü Hassasiyeti çerçevesinde El Usul El Münife adlı eserden İmam-ı Azam Efendimiz'e ait görüşleri derleyen, toparlayan eserden devam ediyoruz. En son hocam kader konusuna gelmiştik. Meşhur Cibril hadisinde bu bizim okuduğumuz varyantta kaderle ilgili bir bölüm vardı ama Buhari'de geçen versiyonunda kader konusunun olmadığı var orada. Evet. Bu çerçeveyi işlemiştik hocam kaderle ilgili. Her şeyden hoş geldiniz, safa geldiniz.
Hoş
hocam,
bulduk, inşallah. Teşekkür ederim.
Evet, dinleyenlerimiz, bu kaderin günümüzde bu kader çerçevesinde baya bir tartışmalar var, görüşmeler evet. var. Kaderin olup olmadığına dair, kader imanın şartları içerisinde değildir gibi bazı görüşler var. Bu görüşlerle ilgili saygıdeğer hocamız Ebu Bekir Sifir'in görüşlerini, hatta Ehl-i Sünnet'in delillerini bugün işlemeye çalışacağız.
İnşallah.
Ayet-i Kerime'den delilleri, bu hadislere bakış açısı açısından delillerini işlemeye çalışacağız. İnşallah. Önemli bir konu olduğunu zannediyorum. Evet. Biz de ilahiyat çevresinde de bu çok tartışılıyor. Saygıdeğer hocam buyurun, söz sizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Geçen hafta kader meselesinin öyle bir genel giriş yapmıştık ve kader meselesinin Cenab-ı Hak'la ilgili birkaç boyutu olduğunu söylemiştik. Cenab-ı Hakk'ın ilmi, ilmi ilahi, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın takdiri, ilmindekinin levh-i mahfuza yazılması, ilminde mevcut olup levh-i mahfuza yazılmış olan şeyin vakti zamanı geldiğinde tahakkuk etmesi için Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve izni, bu arada tabii kulun da iradesi, dilemesi ve kesbi var bununla bağlantılı olarak. İnşallah o aşamaya kadar geldiğimizde, kader meselesini o aşamaya kadar getirdiğimizde onunla ilgili izahlarımızı da inşallah yapacağız. En başta dedik ki Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, ilmi ilahi ile kader meselesi arasında mutlak bir bağlantı var. Cenab-ı Hak her şeyin yaratıcısıdır. Kulun fiillerinin de yaratıcısıdır. Makrokozmozun da mikrokozmozun da yaratıcısıdır. Bizim irademizin de yaratıcısıdır. Bizim fiillerimizin de yaratıcısıdır. Dolayısıyla Halik-u kulli şey olması bütün bunları ihtiva eder Cenab-ı Hakk'ın. Onun ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi çok dikkatimizi çeken bir ayet-i kerime var. Mülk suresinin 14. ayeti. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Burada Cenab-ı Zülcelal yaratmayla ilim arasındaki irtibata dikkatimizi çekiyor.
Evet hocam.
Yani yaratan bilmez mi? Bunu da bir vurgulu bir soru üslubuyla dikkatimize getiriyor. Hiç yaratan bilmez mi? Dolayısıyla bu sorunun cevabı kendi içinde mi demiş? Evet, yaratan ise otomatik olarak, zaruri olarak bilir.
Bilmez mi hiç?
Neyi bilir? Yarattığı her şeyi bilir. Bilme konusu olan her şeyi bilir. Bütün mümkünatı bilir. Dolayısıyla bunun içinde bizim niyetlerimiz de var, bizim irademiz de var, bizim iradi fiillerimiz, tercihlerimiz de var. Hani bir ara bir akademisyen şöyle bir cümle kurmuştu. Bizim geleceğimiz henüz ortada yok. Yani mevcut değil, madum, adem. Yok olan bir şey bilinir mi? Bilinmez. Evet. Olmayan bir şey bilinir mi? Bilinmez. Dolayısıyla bizim gelecekte ne yapacağımızla ilgili Cenab-ı Hakk'ın bir ilminin olduğunu da söylemek doğru değil diye böyle cinayet bir cümle kurmuştu.
Hatta yani kiminle evleneceğimizi bilmez evet. gibi orada da evet. detayda.
Evet.
Öyle bir örneklendirme var. Değil mi hocam? İnternet üzerinden de var.
Aynen öyle.
Telefonla verilen bir cevap yani. Bir
evet.
soru, evet. Yani bizim kiminle evleneceğimizi bilmez, onu biz belirleriz gibi.
Evet, kiminle hocam? Evleneceğimizi bilse bize niye şununla evlen, bununla evlenme der gibi de bir ne olduğu belli olmayan bir gerekçe de sunuyor orada. Oysa yani bununla onun arasında hiçbir bağlantı yok. Cenab-ı Hakk'ın bilmesi ayrı bir şey. Bize şunu yapın, bunu yapmayın diye emretmesi ayrı bir şey. Bunlar birbirinin lazımı melzumu değil yani. Dolayısıyla buradaki hata Cenab-ı Hakk'ın bilmesini, ilmini insanın bilmesine, ilmine kıyasla belirlemeye çalışmaktan kaynaklanıyor.
Hocam şimdi kader mevzusunda yani bir net bir soru sormak istiyorum.
Evet.
Yani kaderi imanın şartlarından çıkartanlar tam olarak ne diyorlar hocam? Yani yok mu böyle? Yok mudur diyorlar yani. Ne diyorlar? Neye dayanıyorlar?
Şöyle diyelim, çok somut olarak Allah Teala kulun iradi fiillerinin neticesini bilmez. Çünkü kulun hangi konuda ne karar alacağını bilmez.
Diyorlar yani. Evet.
Çünkü bilirse diyorlar bu cebre götürür. Allah Teala bizim hangi konuda ne karar verip ne adım atacağımızı bilirse, onun bunu önceden bilmiş olması bir anlamda bizi o şeye zorlayan bir şeydir diyorlar. Çünkü şöyle bir şey de söylüyorlar. Biz Allah'ın bildiğinin aksine bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Evet. O zaman demek ki Allah bizi zorluyor.
Evet.
Burada da bir mantık hatası var. Yani çok korkunç bir hata bu. Cenab-ı Hakk'ın bizim ne yapacak olduğumuzu bilmesi bizi zorlayan bir şey değil.
Evet.
Soru yanlış bir soru. Eğer Cenab-ı Hak bizim ne yapacağımızı biliyorsa ya da biz Cenab-ı Hakk'ın ilmine aykırı bir şey yapamıyor isek, o zaman bizim irademiz nerede kalıyor? Bir kere buradaki hata şurada, biz Cenab-ı Hakk'ın bizim geleceğimize dair ne bildiğini bilmiyoruz.
Evet.
Onun için soru yanlış soruluyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmine aykırı hareket edebilir miyiz sorusu yanlış bir sorudur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizim gelecekte yapacağımız iradi fiiller, alacağımız iradi kararlar, tercihler konusunda neyi bildiğini bilmiyoruz.
Evet.
Onun için aykırı mı olur, uygun mu olur diye bir soru sormak yanlış.
Yani durmamız gereken bir nokta var. Yani.
Tabii tahakkuk ettiğinde anlıyoruz ki biz iradi olarak karar verip özgür irademizle tercihte bulunup adım attığımızda anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bildiği buymuş. Yoksa bilemeyiz ki Cenab-ı Hak neyi biliyor bizim geleceğimiz.
Neticede biz ancak anlayabiliyoruz.
Neticesini bakarak evet. Evet, Cenab-ı Hakk'ın ilmini insanın ilmine kıyasladığınızda ortaya böyle yanlış bir netice çıkıyor kaçınılmaz olarak. Oysa burada bu ayeti kerimede "Ela ya'lemu men halak" ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak yaratmayla ilim arasında bir irtibat bulunduğunu bize ihtar ediyor. Eğer bunu insanın bilgisine, insanın ilmine kıyaslamak doğru olsa, o zaman insanın ilminin de yaratmayla bir kaçınılmaz zaruri bir irtibatı olduğunu söylememiz lazım. Biz bunu söyleyemiyoruz çünkü insan yaratamıyor. İnsan ancak mevcutlardan terkipler yapabiliyor. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu bir yasa var, bir düzen var, bir sistem var. İnsanoğlu bunu keşfederek, bu sistemi işleterek, mevcutlardan terkipler yaparak keşifte bulunuyor. İnsan yoktan var edemiyor yani.
Evet.
Dolayısıyla insanın bilgisi mevcut üzerindeki bir bilgi olduğundan yaratmayla irtibatı kurulamaz. İnsanın bilgisi malumata tabi bir bilgidir. Mevcutlar üzerinden insan bilgi üretiyor.
Tamam.
Vahyi bilgiyi katmıyoruz buna.
Anladım.
Vahyi bilgi bunun istisnasıdır.
Yani bu bilgiler bazı zamanlarda bazı bilgiler domine oluyor, öne çıkıyor. Onun üzerinden fikir yürütüyoruz biz.
Evet.
Yani her
evet.
dönemde mesela şimdi pozitivizmin etkisiyle daha çok bu konular gündeme geliyor. Yani insanın kendi programını belirleyebilmesi, hani yani insanın belirleyici olması. Belki geçmiş dönemde, geçmiş yüzyıllarda başka konular gündeme geldi.
Evet.
Ama insanın kendi anlamlandırdığı bir bilgi var. Onun üzerinden insanlık yürüyor yani. Değil
evet.
mi hocam? Hani bu noktada.
Evet. Evet.
Ama mutlak bilgiye bilmiyoruz yani. Ulaşma
bizim için gayb.
Gayb ilmi. Evet hocam.
Şimdi insanın ilmi ve sun'u diyelim. İnsan yaratamıyor. İnsan mevcutlardan terkipler yaparak bir takım şeyler ortaya çıkarıyor. Buna biz sun diyelim. İnsanın ilmi ile sun'u arasında, fiili arasında ya da icadı keşfi arasında bir bağlantı var. Diyelim ki bir insan bilgisayar üretecek. Bu bir sundur, bir yaratma değildir. Mevcutlar
icattır. Yani.
Evet, mevcutları terkip ederek ortaya yeni bir şey çıkarmaktır. İnsan kendi dünyası içerisinde kendi ilmiyle böyle bir şey ortaya koyuyor.
Evet.
Ve bize diyor ki bu bilgisayarın çalışma sistemi şudur, ömrü şu kadardır. Bunu şöyle kullanırsanız rentable kullanırsınız, şöyle kullanırsanız zayi edersiniz. Şu programları yükleyin, antivirüs programıdır, internete girersiniz, bu olmazsa bilgisayarınıza virüs bulaşır. Bakımını şöyle yaparsınız vesaire. Yani mevcut üzerinden insan bu bilgisayarın gelecekte alacağı durumları bize bildirebiliyor.
Evet.
Bize diyor ki bunun pilinin ömrü 4 senedir mesela. 4 sene sonra bu pil azalmaya başlayacak. Evet. Eğer bir kıyas yapacaksak, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ile insanın ilmi arasında bir kıyas yapacaksak, halk ile sun arasında bir kıyas yapmamız lazım.
Evet.
Sun yoktan var etme değildir. Terkiptir. İnsan terkip suretiyle ortaya koyduğu şeye ilişkin her şeyi bilebiliyor.
Tamam.
Bu onun, eşyanın tabiatı bunu gerektirir. Çünkü bilmese yapamaz insan bunu.
Evet.
Bu pilin ömrünün ne kadar olacağını bilir. Bu pili yapan kişi zaruri olarak bilir.
Evet.
Bilmiyor, tesadüfen bu pili buraya koymuş ama ne kadar gideceğini bilmiyor diyemeyiz.
Diyemeyiz, tabii.
Bu mümkün değil. İşte bu noktada bir kıyas yapabiliriz. Daha doğrusu buradan hareketle kıyasul gayb aleyh şahit ilkesini işleterek buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın ilmi hakkında bir şey söyleyebiliriz. Biz ortaya koyduğumuz bir keşfin bütün detaylarını bilebiliyoruz. Cenab-ı Hak ise yaratıyor. Yani düşünün, bizim irademizi yaratan da o.
Planlıyor, inşa ediyor.
Bu nasıl bir mekanizmadır? İnsan hangi durumlarda nasıl karar verecek, ne yapacak? Elbette bunu o bilir. Çünkü bu mekanizmayı yaratan o.
Evet.
Tıpkı bilgisayarın pilinin ömrü gibi.
Evet.
Ya da falan programı çalıştırdığınızda şöyle olur, filan da böyle olur gibi bilgisayar mühendisinin bunu bilmesi gibi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizim iradi fiillerimizi de bilmesi, bu örnekten yola çıkarak söylersek, o iradenin yaratıcısı olması hasebiyle gayet tabidir, hatta zaruridir.
Evet.
İkinci boyut, Cenab-ı Hak için zaman söz konusu değil.
Evet. Zaman bizim için yani.
Bizim için. Biz zamanla sınırlı varlıklarız. Zaman bizi kuşatıyor, bizi hükmü altına alıyor. Zamanın hükmü bize geçiyor. Cenab-ı Hak için bu kesinlikle söz konusu değil. Çünkü zamanı yaratan da o.
Evet.
Zaman yokken o vardı. Dolayısıyla la teşbih, şöyle düşünelim. Cenab-ı Hak için zaman nedir? Bizim için zaman nedir? Daha evvel bunu zannediyorum vermiştik bu örneği. Muhammed Zahidül Kevseri rahimehullah bu örneği zikrediyor. Çok muhteşem bir örnek gerçekten. Diyor ki bir uzunca, genişçe bir duvar düşünün diyor. O duvar diyelim ki 100 metrelik bir duvar. O duvarı biz 5'er 10'ar metrelik dilimler halinde bölelim ve ayrı renklere boyayalım her bir dilimi. İşte kırmızı, sarı, yeşil, mavi, siyah, böyle dilimlere bölelim ve duvarın bir başına bir karınca koyalım. Karınca önce kırmızı alandan geçerken zannedecek ki benim üzerinde bulunduğum bu zemin tamamen böyle kırmızı bir zemin.
Zannedecek.
Evet. Sonra o dilim bitip de sarı zemine geçince ha diyecek, bir de sarı zemin varmış. Yani idrak ederek aşama aşama biliyor karınca.
Gelmeden
bilemiyor. Orayı geçip de mavi zemine gelince ha diyor, bir de mavi zemin varmış. Fakat insan bu duvarı görüş açısı içine alsa, yeterli uzaklığa çekilse ve onu tamamen ihata edebilecek şekilde duvara baksa bütün renkleri aynı anda algılar.
Buradaki sır kelime ihata etmek değil mi?
İhata etmek, evet. İdrak ve ihata.
İdrak ve ihata, evet.
La teşbih, Cenab-ı Hakk'ın zamanla ilgili ihatasıyla bizimki böyledir. Biz yaşadıkça adım adım, basamak basamak, an be an idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak ise onu bütün olarak idrak ediyor. Çünkü zaman dediğimiz sınırlı varlığı yaratan o.
Tabii.
Zaman sınırlı bir şeydir.
Tabii.
Yani geriye doğru ne kadar giderseniz gidin bir yerde bitecek.
Tabii.
İleriye doğru ne kadar sündürürseniz sündürün bir yerde bitecek. Dolayısıyla bu sınırlı varlığı yaratan Cenab-ı Hak onun başını da sonunu da
yaratmıştır.
Bilir
tabii.
Tıpkı yarattığı insanın her hücresini bildiği gibi, insanın her adımını, her nefesini bildiği gibi, bir eskilerin tabiriyle kara taş üstünde kara karınca karanlık gecede o karıncanın adımını bilir, onun sesini duyar.
Evet.
Bu yaratandır çünkü, yaratmanın tabii bir neticesi.
Zaruri olarak bunu bilmek zorunda. Evet.
Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ilmi konusunda yanlışa düşmememiz lazım. Cenab-ı Hak bizim zamansallığımız içerisinde olmuş, olan ve olacak diye ifade ettiğimiz her ne varsa hepsini aynı şekilde bilir. Bunu pek çok ayeti kerimede dile getirmiş. Birkaç tanesini söyleyelim. Birisi Mülk suresinin 14. ayeti okuduk.
Yani yarattığını bilmez mi?
Evet.
Yani yaratmakla bilmek arasındaki irtibat. Evet hocam.
Evet. İkincisi Yasin suresinin 12. ayeti. İnna nahnu nuhyil mevte ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Cenab-ı Hak her şeyi varlık alemine ilişkin, mahlukat alemine ilişkin her şeyi bütün detaylarıyla bildiği gibi bunu levh-i mahfuza kaydetmiştir diyoruz. İşte bu ayet ve kulle şeyin ahsaynahu fi imam-ı mubin. Bu imam-ı mubin levh-i mahfuzdur. Cenab-ı Hak her şeyi orada kaydettiğini bize açık bir şekilde ifade ediyor.
Öncesinde şey vardı ama hocam, yani ayak izleri.
Ha inna nahnu nuhyil mevte ve nektubu ma kaddemu
ve atharahum.
Evet.
Yani izleri bile, yani evet, biraz ayağımızın bıraktığı izleri bile,
izleri bile biliyor.
İstatistiksel, evet, olarak burada ihsaiyat diyoruz ya, evet, belki Türkçe, eyvallah, karşılığı onu bilmiyoruz ama istatistiği kullanıyoruz. Evet. İstatistiksel olarak biliyor Cenab-ı Hak, evet, hocam. Yazıyor, yazmış yani.
Onu levh-i mahfuza yazmış.
Evet, Fatır, İmam-ı Mübin.
İmam-ı Mübin. Fatır suresinin 11. ayeti. Vallahu halakakum min turabin sümme min nutfetin sümme cealekum ezvacen ve ma tahmilu min unsa ve la tada'u illa bi ilmi. Ve ma yuammeru min muammerin ve la yunkasu min umrihi illa fi kitabin inne zalike alallahi yesir. Allah sizi önce topraktan yarattı. Sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi eşler yaptı, erkekli, evet, dişili çiftler yaptı. Hiçbir hamile onun ilmi olmadan ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, ömrünün eksiltilmesi de illa fi kitabin, bir kitapta kayıtlıdır. Mutlak surette yaratılan, yaratılmış olan, yaratılacak olan, bunların yaşayacağı ömürler, bunların tamamı bir, evet, kitapta kayıtlıdır. İşte o kitap levh-i mahfuzdur. Hadid suresinin 22. ayeti. Ma esabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebraha inne zalike alallahi yesir. Ne yerde ne de nefislerinizde hiçbir musibet başa gelmez ki biz onu fiile çıkarmazdan evvel bir kitapta yazmış olmayalım. Evet. O kitap levh-i mahfuzdur. Bizim, dikkat edin, başımıza gelecek olan şeylerle ilgilidir bu. Evet. Sadece kozmik sistemle ilgili değil, her birimizin yaşayacağı şeylerle ilgilidir yani. Demek ki bunlar levh-i mahfuzda kayıtlı. Hac suresinin 7. ayeti. Elem ta'lem ennallâhe ya'lemu mâ fissemâvâti vel umâ fissemâi vel ard inne zâlike fî kitâbin inne zâlike alallâhi yesir. Bilmez misin ki Allah semada ve arzda olan ne varsa hepsini bilir. Hiç şüphesiz bu bir kitapta kayıtlıdır ve bu Allah'a kolaydır. Yunus suresinin ayetleri çok da son olarak bunu okuyalım. 61. ayeti, Yunus suresinin 61. ayeti. وَمَا تَكُونُ فِي شَئْنٍ وَمَا تَأْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيدُونَ ف۪يهِ وَمَا تَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِتْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ. Ey Resulüm, sen hangi işte bulunursan bulun, ne yaparsan yap, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku, ey insanlar, sizler de ne yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinizden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta yazılıdır. Evet, bu cami ayetler, kapsayıcı kuşatıcı ayetler ve benzeri muhtevadaki diğer ayetler bize gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine ilişkin, mahlukat alemine ilişkin her bir detaya ait bilgisi levh-i mahfuza kayıtlıdır. Evet. Elbette Cenab-ı Hakk'ın ilmi levh-i mahfuza yazdırdıklarından ibaret değil. Onun dışında Cenab-ı Hakk'ın ilmi bizim için mutlak gayiptir. Onu zaten bilmekle ya da onun hakkında araştırma yapmakla mükellef değiliz. Bizim için önemli olan Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzda bizim dünyamıza ilişkin levh-i mahfuza kaydettiği bilgilerdir ve bunun kaderle münasebetidir. Evet. Bu ayetler bize açıkça gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisiyle bildiği bizim dünyamıza ilişkin, mahlukata ilişkin her bilgi levh-i mahfuza kaydedilmiştir. Evet. Şimdi levh-i mahfuza kaydedilmiş olan bu şeylerin bizim dünyamızla ilişkisi, bizim fiillerimizle ilişkisi nedir, nasıldır?
Evet.
Belki meselenin hassaslaştığı noktalardan birisi burası.
Yani levh-i mahfuza yazılanların bizim bu şu andaki fiillerimiz zaten.
Evet, evet. Evet, hani bu alın yazısı diyoruz ya.
Evet.
Başımıza kötü bir şey geldiğinde alnıma yazılıymış diyoruz. İyi bir şey geldiğinde bunu demiyoruz da evet. Genellikle başımıza aynen. Kötü şey geldiğinde diyoruz. Evet. Aslında bu kötü bir şey değil, teslimiyetin ifadesidir.
Evet, evet.
Çünkü insan başına bir musibet geldiğinde bir imtihanla karşı karşıya demektir. Orada göstereceği ilk tepki çok önemli.
Evet, evet.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor, innemassabru fissadmetil ula. Sabır ancak ilk musibetin ilk başa andadır. Geldiği andadır. Anda gösterilen, gösterilmesi
gerçek
gereken.
Gerçek sabır odur yani.
Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bildiği şeyler konusunda zannediyorum toparlamış olduk
evet,
meseleyi.
Yani. Levh-i mahfuz.
Evet.
Yani Allah'ın mutlak ilmini biz o bizi ilgilendirmiyor dedik. Yani orada zaten
bilmiyorum.
Bizim için kayıptır.
Mutlak kayıptır bizim
ama
için.
Bizim bu dünyamızı ilgilendiren bilgiler levh-i mahfuzda kayıtlıdır.
Evet.
Ve bununla ilgili gerekli ayet-i kerimeler sıraladık hocam.
Evet.
Mülk suresinden Fatır, Yasin, Hadid,
Fatih
suresi.
Tamamı değil yalnız onu
onların
söyleyelim.
Bir kısmını paylaşmış olduk. Bunlar
evet.
İnanmamız gereken sonuçta ayet-i
evet.
Kerime
evet.
Ve açık İmam-ı Mübin diye bize
tabii,
belirtiliyor
Kitab-ı
hocam.
Mübin, İmam-ı Mübin.
Evet, evet.
Şimdi kader meselesiyle ilgili olarak ele almamız gereken üçüncü boyut. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın ilmiydi. İkincisi bildiğini levh-i mahfuza yazmış olmasıydı. Üçüncü boyut bizim fiillerimizin Cenab-ı Hak'tan bağımsız olmadığı. Şimdi Tekvir suresinin 29. ayeti bu meselede merkez ayetlerden birisi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
وَمَا تَشَاءُونَ
اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Bu formda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime var. Birçok surede وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Şimdi bu ayet bize iki şey anlatıyor olabilir.
Evet.
Bir.
Hocam önce bu ayetin bir anlamını
söyleyelim.
Ondan
i̇şte
sonra
o verilecek güzel. Meale göre değişiyor bu.
Evet.
İki şey dediğim odur.
Normal
birincisi,
bizim
ayeti şöyle anlayabiliriz. Geçiyor? Birincisi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Evet. Bu anlama gelebilir, gelir yani.
Evet yani bizim her bir dilememiz iradi fiillerimiz öncesinde ki her bir tercihimiz, her bir irademiz, muradımız, dileğimiz, meşiyetimiz tek tek Cenab-ı Hakk'ın cüz'i olarak onları dilemesine bağlıdır.
Evet.
Böyle anlayabiliriz ki genellikle böyle anlaşılmıştır.
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Hiçbir şey. Yani her bir fiilimiz için ağzımızı açmayı dilediğimizde Cenab-ı Hak eğer bizim bu dilememizi dilememişse biz bunu dileyemiyoruz.
Evet.
Fiilin kendisi değil bakın. Fiille ilgili dilememiz, meşiyetimiz ile ilgilidir bu ayet.
Fiil öncesi yani.
Evet. Evet, fiil öncesi. Bizim dilememiz bile Cenab-ı Hakk'ın onu dilemesine bağlı. Bizim dilememizi dilemesine bağlı. Henüz fiil aşamasına gelmedik bakın. Dileme aşamasındayız. Birincisi ayet böyle anlaşılabilir. İkincisi Cenab-ı Hak nasıl kozmik evrene bir sistem koymuş, uzay boşluğunda yüzen her bir gezegene bir yörünge tayin etmiş, otomatiğe bağlamış. Onlar orada iradesiz bir şekilde dönüp duruyor. Böyle bakıyor bugünün insanı değil mi? Yani evrene Cenab-ı Hak otomatik bir sistem koymuş ve tabir yerindeyse haşa kenara çekilmiş. Evren o otomatik sisteme göre işleyip duruyor.
Onlara yetki vermiş.
Evet.
Yetkilendirmiş yani.
Evet.
Evet.
İnsan da böyledir. İnsanı yaratırken Cenab-ı Hak onun fıtratına bir dileme kabiliyeti koymuş.
Evet.
Ve onu kendisi dilemiş de oraya koymuş. Dolayısıyla insanın her bir fiili için o fiilin öncesindeki dilemesini Cenab-ı Hakk'ın ayrı ayrı dilemesi gerekmiyor. Bir kere dilemiştir, onu oraya koymuştur.
Toptan vermiş yani.
Evet, evet potansiyel olarak insanda mevcuttur. İnsan istediği zaman bunu kuvveden fiile çıkarır ve diler. Bu iki şekilden biri bu ayetin anlatmak istediği şey bize. Acaba hangisi? Cenab-ı Hak bizim her bir cüz'i fiilimizi ayrı ayrı diler mi? Ya da her bir cüz'i fiilimize ilişkin dilememizi ayrı ayrı diler mi?
Bu kadar detayla ilgilenir mi?
Evet.
Yani
evet.
Haşa.
Evet.
Haşa yani böyle bir soru.
Anlaşılsın diye böyle
evet.
Demek inşallah
evet.
Sakıncasıdır.
İnşallah. Evet hocam.
Şimdi Kehf suresinin 22 ve 23. ayetleri bu konuda bize ışık tutuyor.
Evet.
İnsanın her bir iradi fiili ve onun öncesindeki dileme ayrı ayrı mı cereyan ediyor, müstakil mi cereyan ediyor, yoksa bu bir sistem, otomatiğe bağlanmış bir sistem midir? Ayet-i kerimede buyuruluyor ki وَلَا تَقُولَنَّ فِي لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Herhangi bir şey için inşallah demedikçe ben onu yarın yapacağım deme.
Evet, inşallah de.
İnşallah de. Yani Allah dilerse, Allah dilemişse yapacağım de. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak bizim her bir fiilimiz için evet, bu dileme işini yapıyor. Bizim dilememizi sağlıyor ya da sağlamıyor. Evet. Bizim dilememiz her bir cüz'i fiil için onun dilemesine bağlıdır. Evet. Bu ayet-i kerime onu açık bir şekilde gösteriyor. Müddessir suresinin 56. ayeti وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. Gerçekten çok enteresan bir ayet bu. Yani Müddessir. Evet, Müddessir suresinin 56. ayeti.
Müddessir 56. Evet hocam.
Bizi dinleyenler bunları kaydediyorlar zannediyorum. Onun için ayet numaralarını da söylüyorum ki şey olsun, kaydetme imkanı bulsunlar. Ayet-i kerimenin başında, bundan bir evvelki ayette, öncesinden alalım ki şey olsun, bağlam tamam olsun.
55'ten evet hocam.
Hatta biraz daha geri gidelim. Evet. Bel yuridu kullu imri'in minhum en yu'ta suhufen münaşşara. Bir evvelki ayetten itibaren anlamı tamamlamak için alıyorum. Sanki onlar aslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok. Onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler, açıklanmış, neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun. 51-52. Müddessir 51-52.
Evet hocam.
Kella bella yehafunel ahira. Hayır, onlar hiç şüphesiz ahiretten korkmazlar. Korkmuyorlar. Kella innehu tezkira. Gerçek şu ki o Kur'an elbette bir öğüttür, bir tezkiredir. 55. Femen şa'e zekerehu. Artık kim dilerse öğüt alır, düşünür, ibret alır. 56. Ve ma yezkuruna illa en yeşa Allah. Allah dilemedikçe onlar Kur'an'dan öğüt almazlar, zikretmezler, düşünmezler. Demek ki insanın Kur'an üzerinde düşünmesi, ibret alacak şekilde, öğüt alacak şekilde düşünme fiili bile Allah'ın dilemesine bağlı.
Burada Cenab-ı Hak hani dilemediği zaman niçin dilemiyor hocam o zaman? Hani mesela diyelim.
Oraya geleceğiz şimdi. Evet. Yani şeyin hemen, en sonunda.
İnsan aceleci. Hani ben aklımıza gelen soruyu evet, soralım hocam.
Yani. Ama isterseniz hemen bir iki cümleyle bir şey söyleyelim.
Tamam hocam.
Burada Cenab-ı Hakk'ın iki türlü dilemesinden bahsetmemiz lazım. Birincisi cüz'i fiillerimiz için, her bir cüz'i fiilimiz için dilemesi, meşiyeti yani.
Evet.
İkincisi de külli meşiyeti. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, hidayet rehberlerini, peygamberleri göndermiş, hepsine salat ve selam olsun. Ve insana imma şakiren ve imma kefura buyurmuş. Ya bu yola gidersen şükredici olursun veya bu yola gidersen küfredici olursun, kafir olursun. Bu yol ayrımında Cenab-ı Hak insanın iradesini selbetmiyor. Yani işte buradaki dilemesi, bu az önce okuduğumuz Müddessir'deki dilemesi tam bu yol ayrımındaki insan için dilemesidir. Onu bile dikkatimize sunuyor Cenab-ı Hak, buyuruyor ki sizin buradaki yol ayrımında bulunduğunuz yerde bu noktadaki dilemeniz, tercihleriniz, öğüt almanız, ibret almanız bile Allah'ın dilemesiyle olur. Peki Allah diler mi insanın öğüt almasını? Tabii ki diler. Dilemezse zaten bu Kur'an'ı göndermezdi.
Evet.
Değil mi?
Evet hocam.
Bu onun en bariz delilidir, en külli delilidir ki Cenab-ı Hak insanın hidayete girmesi noktasında, gitmesi noktasında insanın iradesini selbetmiyor.
Evet.
İşte bu bizatihi Cenab-ı Hakk'ın dilemesidir.
Evet.
İradenin ortadan kaldırılmaması evet, Cenab-ı Hakk'ın külli dilemesidir. Ama bu dilemeyi bizim her bir fiilimiz için Cenab-ı Hakk'ın dilemelerde bulunmasıyla karıştırmamak lazım.
O başka, o cüz'i dileme, o ayrı.
Evet, evet. Şimdi demek ki kainata hakim kılınan yasa, insanın fıtri olarak tercihlerde bulunma kabiliyetiyle donatılmış olması, Cenab-ı Hakk'ın dilemesine bağlı. Artı her bir fiilimiz bizim cüz'i olarak yine Cenab-ı Hakk'ın dilemesine bağlı. Nitekim Yunus suresinin 100. ayetinde وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunan insanların tamamı iman ederdi. Evet. Buradaki dileseydiden kasıt, onların tamamını iman etmeye zorlasaydı, hepsi iman ederdi.
Evet. Ama zorlamıyor. Selbi...
Evet, iradeyi selbetmiyor. Buradaki meşiyetten kasıt odur. İradeyi selbetmiyor.
Orada bir hür bir alan bırakıyor.
Evet, evet, çünkü irade, yani ayetin zahirine baktığımızda sanki Allah Teala yeryüzünde yaşayanların tamamının iman etmesini dilememiş, bundan razı olmamış, başka bir şeyden razı olmuş gibi bir anlam. Tamam. Cebriye'nin delil aldığı ayetlerden biridir bu.
Ama bir incelik var orada.
İnceliği atlamamak lazım. Evet. Dolayısıyla sen insanları iman etsin diye zorlayacak mısın? Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitaben. وَمَا كَانَ لِلَّفْسِنْ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir nefis Allah'ın izni olmadan iman etmez. İşte buradaki izin insana verilen iradedir.
Evet.
İnsana Cenab-ı Hak iman etmek için de irade ve izin vermiş, küfretmek için de irade ve izin vermiş.
Evet.
Bu iradeyi yukarıda okuduğumuz, en başta okuduğumuz Kehf 22-23'teki meşiyetle karıştırmamak lazım.
وَلَا تَغُولَنَا لِفِ شَيْءٍ
Evet, اِنِّي فَعَيْلُونَ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Evet.
Hocam yani zaten hani bu biraz böyle konu şey yaptı. Hani bir balıkların şey meselesi var hocam. Bunu bir daha anlatmak istiyorum. Hani küçük balıkları büyük anne balık almış. Olta türlerini ve tuzak türlerini gösteriyormuş.
Evet.
İşte bu aynalı efendim olta bu şu derken biri üstten bir serpme atmış. Anne bu ne demiş? Buna kurtuluş yok demiş. Yani şimdi insan buna kurtuluş yok. Hepimiz gideceğiz demiş yani. İnsan üst iradeyi evet. düşünemiyor. Yani balık şey tabiri caizse şeyin balığı böyle tek
oradan
tek
çıkış yok.
Tek tek şeyleri tanıyor ama bilmediği bir konu var. Bilmediği evet. bir üst bir irade var. Onun var olduğunu da idrak edebilecek kabiliyete sahip yani.
Evet.
Orada zaten teslimiyet başlıyor değil mi hocam?
Eyvallah.
Hani, yani böyle bir
Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu bahis konuşulduğunda bu meşiyet, Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti, dilemesi, iradesi konuşulduğunda Cebriye'nin delil aldığı ayetler var. Mutezile ve Kaderiye'nin, dolayısıyla bugünkü modernistlerin, kader yoktur diyenlerin delil aldığı ayetler var. Bu genel girişten sonra o ayetlere de şöyle bir göz atalım.
Evet hocam.
Yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ formunda Kur'an-ı Kerim'de epeyce ayet-i kerime var.
Evet.
Bu
ne anlamı hocam nedir?
Dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir. Yahut dileyeni saptırır, dileyene hidayet verir.
Evet.
Diyor, derler ki buradaki şâ'e fiillerinin çift öznesi vardır. Yudillu Allah saptırır. Kimi? Men yeşâ'u. Dileyeni, sapmayı dileyeni saptırır.
Evet.
Yahut yehdi men yeşâ'u hidayeti dileyene hidayet verir. Böyle anlamak mümkün. Şöyle anlamak da mümkün. Yudillu men yeşâ'u dilediği kimseyi saptırır. Ve yehdi evet. men yeşâ dilediği kimseye hidayet verir.
Evet.
Dolayısıyla burada mesele Allah'ın dilemesine kalmıştır. Dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir.
Hocam zaten Arapçanın kendisi de bir imtihan yani.
Evet.
Hakikaten
evet.
yani.
Fakat enteresan bir şey var
böyle
burada.
Böyle bir dil göndermiş, imtihan yani. Evet.
İster birinci şekilde anlayalım, ister ikinci şekilde anlayalım, aynı kapıya çıkar.
Tabii.
Nasıl? Yudillü men yeşâ, diyelim ki dileyene hidayet verir, saptırır, evet. dileyene hidayet verir. Sapmayı dileyeni saptırır, hidayeti dileyeni
evet.
hidayete sevk eder.
Evet.
Burada Cenab-ı Hakk'ın İzni söz konusu.
Evet hocam.
Yani bir kimse sapmayı dilediğinde Cenab-ı Hak buna mani olmaz.
Evet.
İzin verir ve o kimse sapar. Bir kimse hidayete gitmek istediğinde Cenab-ı Hak buna da mani olmaz.
Yol verir.
Hidayete, evet, yol verir. Burada insanın iradesi merkezdedir tabir caizse, ama Cenab-ı Hakk'ın da işin başında bu iradenin merkezde olmasına izin vermesi var.
Evet.
İkinci şekilde anladığımızda, Cenab-ı Hak dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir şeklinde anladığımızda, bu dilemenin bir mekanizması olacak. Neye göre diler, saptırır, neye göre hidayet verir? Şöyle diyebilir miyiz? Bir kul bütün kalbiyle, bütün samimiyetiyle, bütün cehdi gayretiyle hidayet istiyor.
Evet hocam.
Ama Allah ona hidayet vermiyor. Böyle bir şey olur mu?
Evet.
Cenab-ı Hak hiçbir sebebe, hiçbir hikmete mebni olmaksızın bir takım insanları cehenneme sürüyor, bir takım insanları cennete sürüyor. Hiçbir izahı yok bunun diyebilir miyiz?
Evet.
Böyle diyemeyiz. Çünkü diyemeyiz, değil mi hocam? Bizzat bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَ
وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ.
Cenab-ı Hak beyinesiz iş yapmıyor. Tabii. Yaptığı her iş hikmete mebni, bir beyineye mebni, bir delile mebni.
Bizim anlamamızda bir kasırlık olabilir.
Evet, evet hocam. Evet, evet.
Mesela hocam bununla ilgili la yehdi ayetleri var. Hani
şimdi okuyacağım onları.
Mesela değil mi?
Okuyacağım
onlar, evet hocam.
Evet. Dolayısıyla öyle de desek, böyle de desek, mesele gelip Cenab-ı Hakk'ın izninde, iradesinde, meşiyetinde düğümleniyor.
Evet.
Ve Allah'ın kullarına zulmedici olmadığını da yine bizzat kendi kelamından biliyoruz.
Evet hocam.
Celle şanuhu.
Allah kimleri hocam hidayete erdirmez?
Şimdi geleceğiz oraya.
Bununla toparlamış olalım hocam inşallah.
İnşallah.
La yehdi ayetleriyle toparlamış tamam. olalım inşallah. Vaktimiz az kaldı.
قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى وَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Yunus suresinin 108. Evet. ayeti. De ki ey insanlar, size Rabbinizden hak geldi.
Evet.
Kur'an geldi, vahiy geldi, hak geldi. Artık kim dilerse kendi lehine olarak hidayete gider. Hı. Kim de dilerse kendi aleyhine olmak üzere dalaleti tercih eder. Ben sizin üzerinize vekil değilim.
Evet.
Demek ki hak geliyor. Cenab-ı Hak insanlara bu hakkı ilettikten sonra insanları yol ayrımında özgür bırakıyor.
Evet.
Dileyen bu tarafa, dileyen bu tarafa.
Madde 1. Evet hocam devam ediyoruz.
İsra 15. Men ihteda fe innemâ yehtedî li nefsih. Kim hidayete giderse kendi lehine, kendi nefsi için gider. Ve men dalle fe innemâ yedillü aleyhâ. Kim de dalalete giderse kendi aleyhine olarak dalalete gider. وَلَا تَزِرُوا عَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir kişi bir başkasının yükünü, günahını
çekmez,
üstlenmez. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَةَ رَسُولَ Biz peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz. Zümer suresinin 41. ayeti. اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ Şüphesiz biz sana bu kitabı insanlar için hak olarak indirdik. Femen ihteda feli nefsih. Kim hidayete gelirse kendi lehine olmak üzere gelir. Ve men dalle fe innema yedillu aleyha. Sapan da kendi aleyhine olarak sapar. Ve ma ente aleyhim bi vekil. Sen onların üzerine vekil değilsin. Dolayısıyla bu ayetlere baktığımızda, evet Cenab-ı Hak hakikati göndermiş, bize encamımızı açıklamış, şunun sonu budur, bunun sonu budur diye. Ve bizi orada özgür bırakmış. Hidayete gidersek lehimize bir karar vermiş olacağız. Dalalete gidersek evet. aleyhimize tercihi bize bırakmış. Peki acaba Cenab-ı Hakk'ın böyle rahmetinin, lütfunun, merhametinin bir eseri olarak bir insana yekten tabiri caizse hidayet vermesi de söz konusu olur mu?
Evet.
Elbette olur.
Olabilir.
Yani burada Cenab-ı Hak Hakk'ın herhangi bir fiili için Cenab-ı Hak bunu niye böyle yaptı da buna yapmadı diyemeyiz. Onun her bir fiilinin adalet olduğunu biliriz. Onun zulümden müberra münezzeh olduğunu biliriz.
Evet.
Ama bir kuluna hidayet vermişse o onun fadlı keremidir diyeceğiz.
Lütfudur ya. Yani.
Lütfudur diyeceğiz. Nitekim El-Akidetü Tahaviye metninde de böyle geçiyor.
Evet.
Kime imanı vermişse, hidayeti vermişse o onun fazlı keremidir. Kimi de saptırmışsa o da adaletinin neticesidir.
Evet.
Hiç kimseye zulmetmez. Sapmayı dileyeni adaleti gereği saptırmıştır. İstiyorsan al sana dalalet demiş.
Evet.
Ama hidayeti Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremidir, ihsanıdır, inamıdır diye bakıyoruz. Demek ki burada la yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Cenab-ı Hak yaptığı hiçbir fiilde, hiçbir tasarrufta sorguya çekilemez. İnsanlar sorulacaklar. Dolayısıyla bu hani malum İmam Eş'ari'nin Mutezile'den ayrılırken bir üç kardeş sorusu sormuş hocasına.
Evet.
Hocası orada cevap veremeyince Mutezile'den istifa etmiş, ehli sünnete geçmiş. Bu hakikaten çok önemli bir meseledir.
Hocam bir dahaki programa herhalde kalacak bu.
Öyle
mi? Üç kardeş, biz la yehdiye de giremedik. Hani la yehdi kavme zalimin, la
yehdi
yalancılar, zalimler, evet, fasıkların, evet. Cenab-ı Hak hikmete binaen hidayete ulaştırır veya hikmete binaen zalimette bırakır. Evet, bu evet. İnşallah önümüzdeki derslerimizde hocam. Önümüzdeki i̇nşallah. Haftalarda inşallah. Bu üç kardeş sorusu bir. İki,
siz onu not alın da ben kardeş sorusu. Muhtemelen. Üç kardeş ve kime hidayet, kime dalalet.
La yehdi ayetleri, evet, diye inşallah. Hocam az önce, tamam. Kime hidayet etmez Cenab-ı Hak. Bunlar üzerine inşallah.
Tamam inşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, vaktimiz, bize ayrılan vakti burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda üç kardeş program sorusu var. İmam Eş'ari'nin ayrılış sorusu. Onu üzerine duracağız. Bir de la yehdi ayetleri var. Cenab-ı Hak kimleri hidayete ulaştırmaz? Bunlar üzerine duracağız. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle esen kalın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Allah'a ısmarladık.